Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktanın yanından yayını paylaş tuşunu tıklayın. Her sabah bunu tekrar etmek zorunda mısın diye dün çok 3-4 tane mail gelmiş ama çok deme gerekeceğim şu 4'ü de uzun uzun yazmışlar. Evet, her sabah bunu tekrar etmek zorundayım. Çünkü her sabah bu yayına yeni katılan insanlar oluyor ve onlar yayının 5 senedir nasıl devam ettiğini bilmek zorunda değiller. O yüzden açıklayıcı bir metin olsun diye anlatıyorum. Siz buradan yapacaksınız Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan ve herkesi çağıracağım. İlaç olsun diye bir tane doğru arıyoruz. Bugünkü yayının başlığı. Aslında manidar bir ifade çünkü gerçekten ilaç arıyoruz biz. Aradığımız ilaç bütün dünya ile birlikte koronavirüse çare olacak bir ilaç, bir aşı geliştirilmesinden bahsediliyor. Ama biz 6 aydır Hekimlerin Meslek Birliği, Türk Tabipleri Birliği'nin 6 aydır bas bas bağırarak anlattığı, bu vaka sayıları doğru değil kardeşim, böyle yapmayın. Çünkü böyle yaparsanız halk işin gerçek boyutunu bilmeyecek diyerek ısrarla anlatmaya çalıştığı şeyin dün Sağlık Bakanı'nın ağzından doğrulandığını duyduk. Ama öyle bir doğrulama ki doğrulandığına doğrulanacağına pişman oldu. Soruyu soran muhabir kardeşim de bakanın o sert ifadesinin ardından sözünü defalarca keserek, yani söylediğinin çok saçma bir şey olduğunu farkında Fahrettin Koca. Ne kadar anlamsız bir şey söylediğini, bir hekim olarak açıklamasının aslında bir açıklamama olduğunu o da çok iyi biliyor. Ve yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü talimatla koronavirüs mücadelesi ancak bu kadar olabiliyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ağzından biz duyduk ki 6 aydır Türk Tabipleri Birliği'nin ısrarla söylediği, gerçek vaka sayıları bunlar değil dediği, son 20 gündür bunu artık 10'la çarpmalısınız diye açık açık söylediği, bundan 2 ay önce Dünya Sağlık Örgütü'nün sizin verilerinize güvenmiyoruz diyerek ifade ettiği şey gerçekmiş. Bizler aslında burada başka gerekçelerle bu gerçeği öğrenmiştik. Neydi o gerekçeler? Hatırlayın hemen. Belediyeler, özellikle muhalefetin elindeki belediyeler, mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaşeli ile bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, ya kardeşim anlıyoruz da biz defin görevlisi olduğumuza göre, definleri yapmaktan biz sorumlu olduğumuza göre bizdeki sayılarla sizdeki tutmuyor. O zaman bunu düzeltin. Hiçbir şey yokmuş gibi kulağının üstüne yatmıştı Sayın Bakan. Çünkü yatması gerekiyordu. Çünkü talimat öyle gelmişti. Koronavirüsle mücadelede de tıpkı ekonomide olduğu gibi, tıpkı siyasette olduğu gibi, tıpkı adalette olduğu gibi yalan yöntemi tercih edilmişti. Öyle saçma bir yalan ki bu bahsettiğimiz üstelik. Doğrulanması, gerçeğinin yüzünüze vurulması an meselesi. 30 saniye bile sürmüyor. İnsanlar takır takır duyuyor. Dün soruyu soran muhabir kardeşimin defalarca sözünü keserek, kafasını karıştırmak için ama, ısrarla kafasını karıştırmak için. Zaten o kötü Türkçe de onun için kullanılıyor. İyi ki daha önce söylemişim bunu, üzerimde kalmamış. Bir, bu dilden hayatını kazanan bir insan olarak değil, sadece bir yurttaş olarak o kötü dil neden kullanılıyor anlatmıştım size. Şunu böyle yaparak yapmış olacağız falan gibi abuk sabuk bir şey Türkçe. Dün o muhabir kardeşimin sözünü keserek de ısrarla bize vakayla hasta arasındaki ayrımı anlatmaya çalıştı. Ve dedi ki, burada hasta dediğimiz şey koronavirüs teşhisi konulmuş ve hastaneye yatırılmış, sağlık kuruluşu tarafından tedaviye alınmış insanlar. Oysa bizim vaka dediğimiz şey COVID-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyen, yani herhangi bir belirti taşımayan insanlar. Hayatınızda bundan daha saçma bir şey duydunuz mu siz? Ve bunu savunan bir hekim, yani Hipokrat yeminini ederken sadece hasta hakları için değil, hekim hakları için de mücadele eden, bütün sağlıkçılar için mücadele edeceğine söz veren bir hekimden bahsediyoruz. Dün bununla ilgili ben de sosyal medya üzerinden bir yurttaş olarak kendi üzerime düşeni yaparak şunu söyledim. O zaman hep beraber hiç kıvırmadan, evirip çevirmeden soralım. Sayın Bakan, vaka sayısı kaç? Böyle bir sosyal medya çalışması. Hayatta da böyle bir şeyin altına imza atmadım bugüne kadar. İlk kez oluyor bu. Herkesin yaptığı gibi başına bir hashtag deniyor, yani şu diyez işareti. Onu koyduktan sonra bunu yazdım ve Gece Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına gündeme girdi. 50 bin civarında bu konuyla ilgili tweet atıldı. Bakandan tabii ki tık yok. Sağlık Bakanlığından tık yok. Ama çok ilginç gelişmeler oldu. Çünkü bir gün önce yeni olmayan yeni ekonomi programı açıklandıktan sonra, hani dün sabah yayında size anlatmıştım ya, ne kadar acıdır ki bir Hazine ve Maliye Bakanı televizyonda bir açıklama yapıyor. Yeni ekonomi programı anlatıyor. Saçmalığından sonra insanlar ya bu olmaz dediğinde onu savunmak ekonomistlere değil trollere düşüyor diye. Hatırlıyor musunuz? Dün çok sayıda o tweetin altına ne oldu, gerçek vaka sayısı açıklansa mutlu mu olacaksın yazılı mesaj aldım ben. Aklınıza mukayyet olun, gerçekten böyle oldu. Onlara yönelik olarak anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Hiçbirimizin bundan mutlu olma şansı yok. Bütün dünyada ölüm sayısı, Covid-19'a bağlı ölüm sayısı 1 milyonu geçmişken, ülkemizde artık 10 binlerin katlarıyla kabul edilmiş haliyle belirlenirken, 8 binin üzerinde can kaybımız varken, bundan kim mutlu olabilir? Hasta olmak lazım bunu yapabilmek için. Ama burada mutluluk değildir önemli olan. Burada asıl olan hikaye, devleti yönetenler beni adam yerine, insan yerine koydu mutluluğudur. Eğer bir mutluluk varsa. Yani sayı ne kadar büyük olursa olsun devleti yönetenler durumun ciddiyetinin farkında ve benim korkmama gerek yok mutluluğudur bu. Eğer olsaydı, her zaman olduğu gibi olmadı bizde. Onun yerine bağırarak, çağırarak, bugüne kadar Mart'ın 10'undan beri çok yumuşak bir üslup seçerek kendine, hatta bununla birlikte kamuoyunda kabinenin kalanından çok ciddi bir şekilde pozitif olarak ayrışmış bir konum edinen Sağlık Bakanı kendini açtı. Öyle ifadeler kullandı ki, kullandığı ifadeler bir insanın bir muhabirle konuşurken ona cevap mı verdiğini yoksa onu azarladığını mı tartıştıracak ifadeler. 4 kere sözünü keserek muhabirin. Oysa çok açık bir soru var ortada. Çok net bir soru var. Türkiye'de gerçek vaka sayısı kaç? Bu kadar basit. Hiç uzatmaya, kıvırmaya, evirip çevirmeye gerek yok. Ama siz bunu yapmak yerine şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim size verdiğimiz hasta sayıları, hastanede COVID-19 teşhisi nedeniyle yatmakta ve tedavi görmekte olan insan sayısı. Ama bir yandan da COVID-19 teşhisi konulmuş. Yani daha açık söyleyelim, evlerine şutlanmış. Etrafınızda kaç kişi var sizin? Benim tanıdığım onlarca insan var. Tek başına benim tanıdığım onlarca insan var. Evinden çıkma diyerek evine filyasyon ekipleriyle ilaç yollanan, o 8 ya da 9 tane ilacın bırakılıp gidildiği, ondan sonra aile hekiminin yükü sanki çok azmış gibi telefonla bunları takip edeceksin, bunların bağlantılarını da takip edeceksin denilerek bir yük olarak üzerine çökertilen kaç insan var tanıdığınız? Ben size söyleyeyim, benim onlarca var. Onlarca. Bu camianın içinde medyanın içindeki arkadaşlarım var, kameramanlar var, muhabirler var. Ve bu insanlar tedavi altında mı, tedavi altında değil mi, bir hekimin bize söylediğine göre bilme şansımız yok. Çünkü eğer Sağlık Bakanı'nın görüşünden hareket edecek olursanız hastaneye ulaşabilenler sadece hasta vasfı kazanabiliyor. Oysa dünyanın en abuk lafı bu. Hastanelerde yer kalmadığını, koridorlarda insanlar yatırıldığını söyleyen hekimler neyi anlatıyorlar o zaman bize? Yani siz hasta olduğunuzu devlete ispat etmek zorunda mısınız? Hatalısınız. Çünkü zaten devlet sizin hasta olduğunuzu biliyor. Eğer olmasa bu cümleyi kurmaz Sayın Bakan, değil mi? Yani teşhisin konulduğunu, evet sen COVID-19 pozitifsin denildiğini ama belirti göstermediği için, başı ağrımadığı, koku duygusunun yitiminin çok fazla olup olmadığı, yoğun ateşinin olup olmadığı bilinmeden ama teşhis konduktan sonra evine yollanan insanlar. Hastalıkla, salgınla bütün siyasi görüşlerinizi falan bir kenara koyun. İnanın bunun onunla alakası yok. Ya ölümün ötesinde gerçek yok dünyada. En öte gerçek ölüm. Onu bir sonraki aşamasına geçemiyorsunuz. Bilmiyoruz çünkü. Ama ölümün ötesinde gerçek yoksa, hepimiz en azından orada eşitleniyorsak, trilyonlarca doları olanlar da, açlıktan kıçında donu olmadan gezen insanlar da, madem orada eşitleniyoruz, o zaman daha ötesine geçemeyeceğiz. Bütün siyasi görüşlerinizi, ilginizi, ideolojik bakışınızı falan koyun bir kenara ya. Ya kardeşim, bu gerçeği öğrenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sorun bu. Bugün 1 Ekim. Türkiye'de Bir şekilde sosyal medyanın içinde yer alan, hayatımızın içinde olan ve 1 milyonun üzerinde abonesi bulunan, ki 1 milyonun altında abonesi bulunan yoktur sanırım, bütün sosyal medya hizmetleri sağlayan şirketler için Türkiye'de yeni bir dönem açılıyor şimdi. Neden yeni bir dönem açılıyor? Çünkü bu insanlar bir düzenleme, yapılan bir düzenleme sonucunda Türkiye'de bir temsilci bulundurmak zorunda. Bunun içine istediğinizi koyun. Yani WhatsApp'ı koyun, Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı, Twitch'i, ne istiyorsanız hepsini yerleştirin. Devlet diyor ki benim bir muhatabım olacak karşımda. Bana çok mantıksız gelmiyor bu hikaye. Ama şu çok mantıksız geliyor. Bakın, dün Sağlık Bakanı'nın da yalanı itiraf etmesiyle birlikte artık sosyal medya çok daha büyük bir baskı alanı haline gelecek. Bugün itibariyle. Bunu göreceksiniz. Hep birlikte yaşayacağız. Umarım ben haksız çıkarım. Neden biliyor musunuz? Bakın, bu sabah Kars'ta Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin bundan 6 gün önce gözaltına alınması ve gözaltı süresinin 2 gün önce 4 gün daha uzatılmasının ardından Kars Belediyesi'nde bu sabah operasyona devam edildi. Oysa dün Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen çok böyle örneğini görmediğimiz bir tavır gösterdi ve dedi ki ben belediye başkanından istifa edeceğim. Yani tutuklanırım, tutuklanmam, dışarı çıkarım, bunlar önemli değil. Ben belediye başkanından istifa edeceğim. Çünkü orada Kars halkı beni seçerken biz meclisi çok farklı partilerden oluşturmamıza rağmen bir bütünlük sergileyip Kars için bir şey yaptık. Şimdi bu olmaz. Ben orada duramam. İçinizden iyi birini seçeceğinizi biliyorum. Tamam. Bunu söyledi ve bu sabah Kars Belediyesi eş başkanı da dahil olmak üzere 19 kişilik yeni bir gözaltı listesi çıktı. Soruyorum şimdi size. Kars Belediyesi'nde olan biten nedir? Kuşkusuz 6 yıl sonra Kobani soruşturmasını bile 6 yıl sonra 4 günde toplanabilecek delillerle hayatımıza sokuşturmaya çalışan Türkiye'deki adalet sistemi buna bir çare bulacaktır. Yani bize anlatılanı biz bir süre sonra göreceğiz. Şu anda duymayacağız onu. Ama şu soruyu sormak hepimizin hakkı. Kars Belediyesi'nde bir yolsuzluk varsa, yapılan bir yolsuzluk, talan varsa, bugüne kadar diğer belediyelerde niye hiç araştırılmadı bunlar? İstanbul Belediyesi ile ilgili geçen sene tekrarlanan seçim de dahil olmak üzere, son gün verilen ihaleler de dahil olmak üzere bütün şikayetler, hırsızlıklar ayyuka çıkmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili aynı şey yaşandı. Hatta o kadar ağır yaşandı ki bundan önceki ağlata ağlata görevden alınan Melik Gökçe'nin yerine oraya o koltuğa oturtulan Adalet ve Kalkınma Partili Mustafa Tuna gelir gelmez dedi ki ben bu parkı işletmem. Burada büyük hırsızlık var. 3 milyar lira para lazım bu parkı işletebilmem için. Ben bu işe girmem. Ona rağmen içinde bugünün belediye başkanı Mansur Yavaş suç duyurusunda bulununcaya kadar herhangi bir soruşturma yapılmadı. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki Selahattin Bey'in söylediği gibi kayyum atanacak. Dert bu. Yani yönetememenin cezasını vatandaşına bazen yalan söyleyerek bazen doğrudan çökerek ödetiyor bugün yönetim. Oysa doğrusu bu değil ki. Hani demokrasiden bahsediyorduk? Hani insanlara demokrasi dersi veriyorduk? Bakın şu anda yaşanan Azerbaycan-Ermenistan geriliminde bile aynı şey var. Biz dünyaya şunu anlatmıyor muyuz? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yayınladığı ateşkes bildirisi saçma kardeşim. Sen ateşkes istiyorsan önce Ermenistan'a söyleyeceksin bunu. Orada işgal altında tuttuğu bölgelerden geri çekilecek. Biz bunu söylüyoruz. Bunu söylerken de haktan, hukuktan, adaletten hareket ediyoruz. Doğrusu olması gereken de bu. Bu nedir peki? Tesadüf mü bütün bu yaşananlar? Sosyal medya artık daha da önemli hale geliyor. Daha da konuşulabilir bir alan haline geliyor. Ve belli bundan sonra çökülecek yer burası. Ama unutmayın. Şunu unutmayın. Burada atılacak her adım aynı zamanda sizin dünyada rezil olma kapasitenizi artırıyor. Nasıl artırıyor? Mesela kendi yurttaşınıza yalan söyleyebiliyorsunuz. Vaka sayılarını açıklamıyorsunuz. Onda birini söylüyorsunuz ama bir süre geçiyor. O süre bittikten sonra dünyada bu işi yürüten, kendisinin de şöhreti çok iyi değil bu arada. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapıyor ve diyor ki biz Türkiye'den veri falan almayacağız. Almayacağız kardeşim, bizim veriye ihtiyacımız yok. Çünkü siz yalan söylüyorsunuz. Doğru değil ki bu verdikleriniz. Siz dünya üzerinde ekonominizin çok iyi olduğunu atıp tutup herkese anlatıyorsunuz. Öyle bir sallıyorsunuz ki şöyle uçtuk, böyle kaçtık, öbür taraftan refah, buradan bolluk, bereket falan filan. Ama açıkladığınız rakamla uluslararası sistemde dahil olduğunuz, bir şekilde entegre olmak zorunda kaldığınız bütün kuruluşlar sizin ne ekonomik durumda olduğunuzu çok iyi biliyorlar. Çünkü ortak kullanılan veriler bunlar. Hani hep söylenen kredi derecelendirme kuruluşları var ya, o kuruluşlar bunun için o raporları hazırlıyor. Bizler de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu yüzden o firmalarla anlaşıyor. Deniyor ki gel bizim ülkemizi denetle, nasıl bir durumda, ne kadar iyi olduğumuzu anlat ki yabancı yatırım gelsin. Çok mantıklı, bütün dünya böyle uyguluyor. Ama burada iş, Murat Bey'in söylediği gibi, bunlar rezil olmuyor mantığının çok ötesinde. Bakın arkadaşlar, bunun rezaletle bir alakası yok. Bunun yoklukla bir alakası var. Siz bugün, yayının ikinci bölümünde yapacağız, göreceksiniz yine. Hani dövizin o anlık halini de konuşacağız biz. Ama sadece iş dövizde değil. Siz ekonomi yönetiminin bütün beceriksizleri bir araya gelip ben kur gözümle hiç bakmıyorum diyebilirsiniz. Ama o kurla ithalat yaparak ekonomisine dahil olduğunuz, yatırımlarını çektiğiniz ülkeler o kurlara bakıyor. Emin olun. Ve o insanların baktıkları şeyler sadece ekonomik göstergeler değil. Yalan ne kadar büyürse, baskı ne kadar büyürse siz dünyada sistemden o kadar dışlanıyorsunuz. Bugün Perşembe. Pazartesi sabah size yayın yaparken bir şey anlattım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani haftalık gündem vermiyorum ben size. Ama haftanın içinde önemli başlıklardan, eğer gerçekten çok önemliyse, ileri doğru görmemiz gerekenleri de koyuyorum önünüze. Bugün Anayasa Mahkemesi. Bu hafta iki tane önemli karar vardı. Bir tanesi Osman Kavala ile ilgili Hak İhlal kararı. Onun hemen önüne geçtiler ek bir iddianame hazırlayarak. Ama bugün de Perşembe günde Anayasa Mahkemesi'nin yine önemli bir karar vermesinin arifesindeyiz biz. Çoklu baro sistemine yapılan itirazı görüşecek bugün. Ve dün Türkiye'de iktidarın küçük ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Durduk yerde bayram değil, seyran değil, eniştenin öpücüklere boğma gerekçesi yok aslında ortada. Çıktı dedi ki Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sistemine göre tekrar yapılandırılmalıdır. Sebep? Yani bugün Anayasa Mahkemesi üyesi olanlardan, bakın bugün Anayasa Mahkemesi üyesi olanlardan bir tanesini bu iktidarın atamadığını gösterebilir misiniz? Yok. O zaman niye yapılandırıyorsun ki? Zaten iktidarın temsilcileri atamış onları, değil mi? Ama bu bir tesadüf değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta burada konuştuğumuz Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik çıkışı bir tesadüf değil. Bu bir plan. İçişleri Bakanı bunu söylediği zaman Anayasa Mahkemesi'nin tartışılmasını istiyor. Ve bilin bakalım ne oluyor? Kimse sallamıyor. Burada konuştuk ya, hiç kimse sallamıyor. Yani bu bir açık itiraf, tıpkı dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı gibi, tıpkı bir önceki gün ekonomi, hazine, maliye, her şeyimizin bakanının yaptığı gibi, bu bir itiraf aslında. İçişleri Bakanı da dedi ki, yani ben beceremiyorum kardeşim. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı da dahil olmak üzere Türkiye'de hiç kimsenin güvenliğini, can güvenliğini sağlayamıyorum. Bu bir itiraf. Ama bunun üzerinden Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yüklendi. Ve tesadüfe bakın ki Devlet Bahçeli de ondan bir hafta sonra aynı arterden girip devam ettirdi. Ve dedi ki burada özellikle hak ihlali kavramı kullanılarak devlet zayıflatılıyor. İyi de bahsi geçen hak sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarına ait bir hak değil. Hukuk dediğimiz şey evrensel bir kavram. Yani hukukun evrensel normları var. Statü olarak, standart olarak belirlenmiş normlar var. Ve bütün dünya bunlara uyum sağlamak zorunda. Yani Devlet Bahçeli'nin karşı çıktığı şey, hak ihlali diyerek bizim devlet yapımızı zayıflatıyor dediği şey, Fransa'da da aynı şekilde hak ihlali, İtalya'da da. Ve siz buna karşı çıkıyorsanız sizin derdiniz Anayasa Mahkemesi'yle değil, sizin derdiniz hak diye tanımlanan şeyle, siz onu istemiyorsunuz. Bu kadar net. Derdiniz bu, konuşmaya çalıştığınız şey bu. Ve bunu baskıyla devam ettirebileceğine inanan bir iktidarla yönetiliyoruz biz. Öyle bir iktidar ki itiraf ediyor, bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı gibi bir itirafla geliyor mesela. Deniyor ki biz tamam, yani bunu bu şekilde tamamlayacağız. Ama ondan sonrasına bakıyorsun, kendi sözleri biz bitirdik bu işi diyor. Borcumuz katlandı. Dün sabah size yayında uzun uzun anlattım. Sevgili kardeşim Ali Orhan Yalçınkaya'nın hazırladığı o metin, dün sabah üzerinde konuştuğumuz. Dün akşamüstü tekrar konuştuk. Benim hiç dikkatimi çekmeyen bir şey, dış ticaret verileri üzerinden hareketle bir projeksiyon hazırlamış. Ya işin komik tarafını anlatayım size, çok basit, kafanızı dağıtmadan yalanın ne kadar büyük olduğunu görün. Bizim Türkiye'nin şu anda dış ticaret açığının, elimizdeki yani ihracatla ithalat arasındaki farkın 35 milyar dolar olduğu söyleniyor ve yılı bizim 38 milyar dolarla kapatacağımız söyleniyor. Yani bütün yıl için 3 aşağı 5 yukarı 3,5-4 milyar dolarlık bir şey var. Yani bu veriler yalnız son 5 ayı geriye gideceğiz. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 5 aylık toplam 5 ayda biz bu kadar vereceğiz. Oysa 12 aylık verilere baktığınızda, ortalamalara baktığınızda, pandemili pandemisiz her ortalamaya baktığınızda ayda 2,5 milyar doların altında dış ticaret açığı vermemişiz biz. Yani orada söylenen şeyin yalan olduğu o kadar belli ki, kendisinin de inanmadığı o kadar belli ki, tıpkı Süleyman Soylu'nun söylediği gibi, tıpkı Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi, hepsi biliyor. Dert bu değil. Dert insanları buna ikna edebilme çabası. O yüzden mesela bir troll ya kendi hayatıyla ilgili bir şeyde karşına çıkıp sana şunu söyleyebilir. Ne olacak ya? Vaka sayısının çok olduğunu öğrensen mutlu mu olacaksın? Ben mutlu olmayacağım. Hiçbirimiz mutlu olmayacağız. Ama güven duyacağız. Diyeceğiz ki devletimiz bizi dolandırmıyor. Devlet bize yalan söylemiyor devlet yönetenler. Evet, vaka sayısı çok. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Aklınıza hiç geliyor mu? Trump denen adam, Trump hani kahvaltılık bile alamayan tip var ya. O kendisine bundan 7 ay önce sorulduğu zaman şöyle bir cümle kullanmıştı ve dünya ayağa kalkmıştı. Amerikalılar da bas bas bağırmıştı. Eğer biz, hatırlıyor musunuz o cümleyi? Eğer biz bu süreci 200 bin civarında ölümle atlatırsak başarılı sayılırız. Hatırlıyor musunuz? 200 bini geçti şu anda Amerika'da ölüm sayısı. Ama arada gelinen süre gerçekten öngörünün, yani Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın devleti yöneten kişiye verdiği verinin ve onun halkla paylaştığı verinin 3 aşağı 5 yukarı doğru olduğunu gösterdi bize. Biz Mart'ın ortasında bir akşam kendi de bir hekim olan Sağlık Bakanı televizyon ekranlarına çıktı. Gözleri dolu dolu dedi ki bugün bir meslektaşımı kaybettim. İlk hastamı kaybettim. Ve hepimiz dedik ki ya adam gerçekten üstleniyor bunu. Gerçekten. Hatta pek çok insan şunu düşündü. Dedi ki ya kabinede büyük baskı yemesine rağmen direniyor. Biz öyle saçma sapan şeyler yaşadık ki İçişleri Bakanı kafasına göre sıkı yönetim sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sonra toparlandı. Sonra tekrar ilan edildi. İnsanlar sokaklara aktı. Bütün bunları gördük. Ve o arada şu tartışmalar yaşandı. Hani hep söylüyorum ya burada. Ankara'da bir tane milletvekili danışmanı tanıdığı için Türkiye'de siyaseti çözdüğünü düşünen, İstanbul'da oturan böyle yayılan abiler, ablalar var. Onlar şöyle analizler yaptılar. Aldık biz bilgiyi. İçişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı arasında büyük gerilim var. Oysa orada önemli olan o değildi ki. O gerilimi bile yönetecek en tepedeki insan. Raconu kesecek insan. Ve dün biz gördük ki Sağlık Bakanı'nın doğru düzgün tek başına inanmadığı cümleler de dahil olmak üzere herhangi bir cümle kurma şansı yok. Yok. Daha ötesi de yok bunun artık. Biz ilaç olsun diye bir tane doğruya muhtaç durumdayız. Bir ya bir. Hangi alandan olduğunun önemi yok. İsterseniz ekonomiden, isterseniz sağlıktan, isterseniz dış siyasetten, adaletten, aklınıza ne geliyorsa sanattan, kültürden istediğinizi düşünün. Hani zaman zaman burada yayınlarda bazı insanlar gelip diyor ya, ya hiç mi iyi bir şey yok kardeşim, hep kötü anlatıyorsun. Hiç iyi bir şey yok. Bak bugün daha güvenle söylüyorum bunu. Hiç iyi bir şey yok. Bütün dünya küresel bir salgınla mücadele ederken, biz de küresel bir salgınla mücadele ederken, bunun içinde pek çok tuhaf handikapı atlatmışken şu ana kadar, maske krizini hatırlayın, satmaz eczacılar, bunlar sahtekar zaten, hepsi sahtekar bunların, sonra eczacılar dağıtsın, eczacılar satsın falan filan. O bölümü geçin. İlaç nasıl kullanılacak, nereye gelecek, bunları da geçin. Gözümüzün içine baka baka Sağlık Bakanı dedi ki, evet kardeşim, evet 6 aydır yalan söylüyoruz biz size. Ama bunun bir önemi yok çünkü biz böyle bakıyoruz. Siz öyle bakamazsınız ki. Siz öyle bakamazsınız. Çünkü küresel bir salgından bahsediyorsak küresel bir mücadeleden de bahsetmek zorundayız. Devamını düşünelim şimdi. Dün Sağlık Bakanı'nın sözleri, hani benim yazdığım mesajın altına yazılanlar da dahil olmak üzere. Diyelim ki ülkede bağıra çağıra kendi haklılığını ispat edecek insanlar üstün çıktı. Onlar dediler ki bu kadar. Tamam yeter artık bu kadar. Böyle açıklanıyor böyle gidecek. Şişt, tamam. Siz sanıyor musunuz ki mesela Türkiye'den uçuş kabul edecek Avrupa'da başka ülkeler? Sayıyı doğru açıklamıyorsun ki sen. Türkiye ile ticaret ilişkisine devam edecek mi? Ya hepimizin hayatı yoksullaşacak kardeşim senin yalanın yüzünden. Hepimizin hayatı. Bu ülkede yurt dışına okumak üzere gitmeyi bekleyen ve pandemi koşulları nedeniyle ülkede mahsur kalmış pek çok genç var. Şimdi onların gidişleriyle ilgili sıkıntılar yaşanacak. Hayır, parasal anlamda olan demiyorum. İngiltere'de çocuk okutacaksanız geçmiş olsun. Hakikaten büyük geçmiş olsun. Acınızı paylaşıyorum. 10 liradan pound satın almak zorundasınız. Çok acayip bir şey. Sadece ondan söz etmiyorum. Bizim dünyaya açılır penceremizi kapatıyorsunuz siz. Yalanlarınızla bu pencereyi sıkıca örtüyorsunuz. Ve biz büyük bir yalnızlığa mahkum ediliyoruz. Eğer merak ediyorsanız, değerli olarak tanımlanan yalnızlıkta bu kavramı icat eden insanın şu anda tek başına siyasette bir şeyler yapmaya çalıştığını görün. Değerli yalnızlık kavramını icat eden bugün yapayalnız kalmış durumda. Ve şimdi haklılığını anlatmaya çalışıyor. Dün Sağlık Bakanı'nın sözleri, bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanı'nın sözleri, ondan bir hafta önce İçişleri Bakanı'nın sözleri kadar önemli. Hatta bizim o arada yaşadığımız bir vakanın eşliğinde intihar mı cinayet mi sorusunun ardından bir televizyon starının üzerinden konuştuğumuz Adalet Bakanı'nın çırpınışı önemli. Çünkü hep yalan üzerinden gidiyoruz. İlaç olsun diye bir tane doğru arıyoruz. Doğruyu bilmek çoğu zaman insanı mutlu etmez. Çünkü gerçekle yüzleşmek zorunda kalırsınız. Ama bu yüzleşme aynı zamanda sizin hayatınızın kontrolünü almanıza mecbur bırakır sizi. Yani tedbirlerinizi daha da artırırsınız. Yani daha fazla önlem alarak yaşamı biraz daha sıkılaştırır, belki biraz daha sıkıntılı hale getirir ama yaşama hakkınızı garanti altına alırsınız. Oysa bugün böyle bir şey yok. Bugün artık net bir şekilde söyleyebiliriz ki böyle bir şey yok. Yani Sayın Sağlık Bakanı dün söylediği sözlerden sonra şunu açıkça itiraf etti. Etrafınızda ne kadar COVID-19 pozitif vaka olduğunu bilemezsiniz. Bilmeyeceksiniz. Biz bilinmesini istemiyoruz. Yanınızda, yörenizde, apartmanınızda, yan komşunuz, altınız, sokağınızın başında, belki bakkalınız, manavınız, bilmiyorsunuz. İnanmıyor musunuz bana? Dün Mersin'de bir ilkokulda, Mersin'de Hürriyet İlköğretim Okulu'nda bir sınıftaki küçücük çocuklardan 3 tanesinde COVID-19 pozitif vaka tespit edildi. Yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Hemen sınıf karantinaya alındı. Öğretmeni, öğrencisi, filyasyon dediğimiz şey onların birlikte olduğu, temaslı olduğu insanlara yayılıyor. Sadece onların ailelerinden bile biz bambaşka bir vakalar zinciri duyduk. Şimdi bu çocuklarla ilgili mesela şu yapılabilecek mi? İçlerinden bazıları evet COVID-19 pozitif, testleri öyle gösteriyor ama hiçbir semptom yok. Bulaşma riski? Yalanla bu işe çözüm bulmak falan mümkün değil. Yalanla gidişinizi ötelemeniz mümkün değil. Ama bu kadar yalan üst üste dizildiği zaman yurttaşta yarattığınız umutsuzluk, karamsarlık maalesef baki. Ve sadece bu kadar değil. Türkiye'yi büyük bir karamsarlık eşiğine atıyorsunuz siz. Türkiye'nin dış dünyadan nasıl göründüğünü hiç düşünmüyorsunuz. Sanıyorsunuz ki yalanlarınız büyük strateji başkanlıklarıyla yayılacak, sosyal medya mesajlarıyla herkese geçebilecek. Ama öyle olmuyor. İnsanlar her şeyin ötesinde yaşam hakkını savunmak zorunda kalıyorlar. Ve biz koskoca bir ülke bir tane yazıyla B-İ-R bir tane doğrunun peşindeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, ama bugün konuştuğumuz gibi doğrudur, biz siyaset konuşuyoruz. Kendi siyasi görüşlerimizi değil ama. Ülke için önemli olanı, siyasetin bu ülkeye yaptığını konuşuyoruz. Biz farklı partilere oy veriyoruz. Bazılarımız oy vermiyor, inanmıyor siyasete. Ama hepimiz aynı ülke için iyi hayaller kuruyoruz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi çok farklı. Hiçbirinin bir önemi yok. Bizi ortaklaştıran şey kocaman bir ülke, bizim vatanımız, memleketimiz. İyi düşünmek, iyi konuşmak, birbirimizden korkmadan, yüz yüze bakmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden derdimizi birbirimize anlatmak zorundayız. Çünkü bunu yapmazsak büyük yalanlara mahkum kalacağız. Oysa mücadele etmek mümkün, yapıyoruz işte burada. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun derseniz eğer, bakın onu da şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O çok önemli. Hele bir de şu anda yayını izleyen YouTube üzerinden 2775 kişinin eğer beğendilerse yukarı doğru parmak işaretini, beğeniyi tıklamaları çok önemli. Abonelik de, beğenilik de, beğenmek de parasız eğer yapıyorsanız. Ama abonelik aynı zamanda ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demek. Tarafınızı belli etmek yani. Yanında bir de zil işareti var. Onun da anlamı şu, eğer tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz bir düğme o. Anlamı şu, eğer siz isterseniz YouTube'un yayıncılara sağladığı bir avantajla, aylık küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. Öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da öyle olacak. Katıl tuşu nasıl kullanılacak? YouTube'da benim açılış sayfamda kısa bir video ile açıklamaya çalıştım. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail ile yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da bu sefer haftanın bütün gündemiyle birlikte arada kitap tanıtımlarının da olduğu sabah yayına beklerim. Uygunsanız, ölmez sağ kalırsam ben orada olacağım çünkü. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.